Herkese merhaba. Podcast'le, Politeknik Podcast'le Savaş Karabulut'la bir aradayız. Fizik mühendisi, aynı zamanda akademisyen. Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhaba Ersin Hocam.
Şimdi büyük bir deprem yaşadık ve depremin yine felakete dönüştüğü bir ülkeyiz. Yine bu böyle gerçekleşti. Biraz deprem üzerine teknik sohbet etmek istedik sizinle. Şimdi öncelikle yani çok tartışıldı tabii. Bu depremin yıkıcılığında zeminin rolü nedir? Çok konuşuldu. Bir kez daha seninle bunu konuşmuş olalım. Yaşadığımız deprem silsilesinde zeminin rolü neydi? Bize biraz açıklar mısın?
Teşekkür ederim önceki davetiniz için. Şimdi normalde bir yapısal tasarım sırasında herhangi bir yapıyı tasarladığınızda bu normal bir konut da olabilir, herhangi bir altyapı tesisi de olabilir veya önemli sanayi tesisleri de, endüstri tesisleri de olabilir. Herhangi bir yapı tasarlandığında yani zeminin üzerine herhangi bir yapı kondurduğunuzda bunun için düşünülmesi gereken temel olarak 3 tane temel parametre var aslında. Birincisi bunun aslında deprem tehlikesi. Normalde içinde bulunduğumuz Anadolu coğrafyasında birçok fay hattı ve aktif deprem üreten fay zonları olduğu için bizim coğrafyamızda ne yazık ki ilk düşünmemiz gereken şey dinamik kuvvet olarak isimlendirdiğimiz depremin kendisi. Tabii Avrupa'da en azından deprem çok fazla olmadığı için, bir deprem hareketi fazla olmadığı için, kıta kalkanı dediğimiz alanlar olduğu için Avrupa'da genellikle bu deprem etkisi biraz daha ihmal edilebiliyor. Fakat coğrafyamız için ilk düşünmemiz gereken şey depremin kendisi. Yani deprem tehlike analizi yaparak başlamalıyız. Öncelikle bölgedeki depreme yönetecek olan fayların varlığını belirlemek zorundayız. Bununla ilgili ülkemizde MTA'nın ve üniversitenin ürettiği yayınlarla hem normal saha gözlemleriyle aktif fay zonları belirlemek hem de işte jeofizik ölçümlerle işte sismik, elektrik, gravite, manyetik, elektromanyetik gibi ölçümlerle sahada bir uygulamayla özellikle gömülü olan, gizli olan faylar ki aklımıza ilk olarak 2011 yılında meydana gelen Van depreminin ürettiği fay aklımıza geliyor. Ülkemizde birçok gömülü ve gizli fay da var. Bu faylarda işte jeofizik yöntemlerle belirlenip bir şekilde deprem üretecek olan fayın tanımlanması gerekiyor. Bu tanımlanan fayın işte uzunluğu, işte sismojenik zon dediğimiz deprem üretecek alanın derinliği, sonra bu fayın işte genişliği ve bizim bulunduğumuz yani konut yapacağımız ya da bulunacağımız yerleşim alanına olan uzaklığı bizim için önemli. Çünkü fay hattına yakın alanlarda en yüksek tehlike düzeyine fay alanından uzaklaştıkça aslında normal şartlar altında en düşük tehlike düzeyine ulaşmamız gerekiyor. Fakat ne yazık ki böyle bir durumda karşı karşıya değiliz. Çünkü hemen geriye gidersek 1992 Erzincan depreminde, sonra 98 Adana Ceyhan Misis depreminde, üzerine 99 depremi özellikle bizim için çok önemli. 99 Gölcük depreminde avcılardaki hasarın nedeni. En son 30 Kasım Sisam Adası depreminde İzmir, Bornova'da 75 kilometre uzaktaki bir alanda meydana gelen hasar düşündüğümüzde sadece fay hatlarına yakın olmak, uzak olmak değil, fay hatların üzerinde olsak da, uzağında olsak da özellikle zemin koşullarının etkisiyle hasarın en temel nedenlerinden bir tanesi olarak da zemin koşullarını görmekteyiz. Bizim daha çok zemin koşullarıyla ilgili karşılaştığımız sorunlar, yani yapıların üzerine kondurduğu, temellerin oturtulduğu zeminle ilgili karşılaştığımız sorunlar, özellikle zemin büyütmesi dediğimiz, özellikle zemin ve yapının olası bir deprem sırasında nasıl davranacağıyla ilgili ve hangi katlı yapının veya hangi geometriye sahip yapının bu zemin büyütmesi dediğimiz etkilenmeden tasarlanması için bir zemin parametrelerine, bir takım zemin parametrelerine ihtiyacımız var. Zemin büyütmesi dışında özellikle Adana Ceyhan depreminde, Erzincan depreminde ve 99 yılında meydana gelen depremde Adapazarı'nda, İzmit'te ve işte Yalova'da karşılaştığımız zemin sıvılaşması dediğimiz ve zemin sıvılaşmasına bağlı oturmalar olarak isimlendirdiğimiz ki 6 Şubat Maraş depremlerinde özellikle Gölbaşı ki adı üzerinde Gölbaşı yani bir sulak alanın olduğu alanda Adıyaman'a bağlı Gölbaşı ilçesinde ve Hatay'a bağlı İskenderun ilçesinde özellikle zemin sıvılaşması ve bu zemin sıvılaşmasına bağlı zeminde meydana gelen yani yapının oturmasına bağlı olarak oturma dediğimiz bir takım sorunlar meydana geldi. Bunun dışında bizim en çok karşılaştığımız sorun heyelanlar. Özellikle zemin koşulları açısından dik yamaçların olduğu, eğimli yamaçların olduğu alanlarda hem karada hem de deniz içerisinde heyelanlar meydana gelmektedir. Denizdekilere deniz dibi heyelanları, karadakilere de normal heyelanlar diyoruz. Biliyorsunuz heyelanlar depremli de depremsiz de meydana gelebilirler. Heyelanlarda önemli olan koşul eğim yüzdesi. Yani bulunduğunuz yapınızın bulunduğu yerin %10'dan fazla eğime sahip olması ve özellikle yeraltı su seviyesinin yüzeye yakın olması ve suya da uygun olan yerlerde ve yoğun yağışın olduğu yerlerde ve özellikle işte harfiyat boşaltılmış alanlar, ağaçlandırmanın olmadığı alanlar, özellikle heyelanın işte taş, topuk ve gövde bölgesi olarak dediğimiz alanlara yapılan dışsal müdahaleler neticesinde heyelanların da hem statik yüklerle yani depremsiz hem de depremli bir şekilde meydana geldiği durumlar söz konusu. Bunun dışında biz sahalarda kaya düşmesi dediğimiz bir başka durumu da görüyoruz. Yani kayaların yoğun yamaçlardan düşüp meydana gelmesiyle yapılara tesir etmesiyle meydana gelen hasarlar da var. Tabii sıvılaşmaya bağlı yanal yayılma dediğimiz başka bir olay da var. Özellikle zemin bildiğiniz toprak parçası su gibi akıyor. Biz buna yanal yayılma diyoruz ki İskenderun'da biz bunu çok net bir şekilde gördük. O yüzden bizim işte bu zemin büyütmesi, zemin sıvılaşması, heyelanlar, kaya düşmesi ve yanal yayılma gibi olgulara karşı zemin etütlerinin ya da büyük bir ölçekte düşündüğümüzde mikrobölgeleme ve yerleşime uygunluk çalışmalarının yapılarak öncelikle zeminle ilgili yerleşime uygun olmayan alanlar önlemli alanlar olarak isimlendirdiğimiz ki bölgenin fiziki yapısına bölge insanıyla yapılan görüşmelerle işte bölgedeki göl alanları, dere yatakları, tarihi yapılar, ormanlık alanlar, mera alanları hep birlikte düşünerek şehir plancılığı ölçeğinde ve mimari tasarım ölçeğinde şehrin dokusuna da zarar vermeden kentlerin aslında tasarlanmış olması gerekiyordu. Çünkü mikrobölgeleme ya da yerleşime uygunluk çalışmaları dediğimiz çalışmalar aslında bir yerleşime açılmış alanlar için bir de yerleşime açılacak alanlar için yapılması gerekir.
Hocam,
Fakat biz bu...
çok şöyle bir kısa bir soru daha sorayım mı arada? Bu dediğiniz şeyi konuşacağız. Aslında hani önlem kısmına, nasıl yapılması gerektiği kısmına geçiş yapmış oldunuz. O araya şöyle küçük bir soru sorsam size. Şimdi siz bölgeye de gittiniz. Ben bu arada kendim tanıtmayı unuttum. Ersin Kiriş İnşaat Mühendisiyim. Hocam, sizin hani bölgeye gittiniz, konuşmuştuk sizinle. Bu anlattığınız hani depremin, yani bir deprem ülkesinde, bir deprem coğrafyasında depremin yıkıcılığının en önemli unsurlarından biri olarak söylüyorsunuz zaten zemini, biliyoruz. Ve anlattınız bunu. Bu gördüğünüz şeyi sahada da gördünüz mü? Nasıl gördünüz? Ya da hani Maraş'a gittiniz, sanırım birkaç yere daha gittiniz. Orada bu baktınız, örneğin hani zemin seçiminin binalara etkisini nasıl gözlemlediniz, bu onu bir sormak istedim size.
Evet, ben aynı zamanda şimdi Gebze Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. İnşaat mühendisi bölümünde geoteknik yani zeminle uğraşan anabilimden de öğreteyim. Aslında jeofizik mühendisi ve mühendislik sismoloğuyum. Yani daha çok yıllardan beri de hem bilimsel çalışmalarımda hem tezlerimde zemin konusunda çalıştım. Ve sahaya biz Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olarak gittik. Farklı disiplinde çalışan hocalarımızla. İlk olarak Elbistan'da başladık. Elbistan'dan Maraş'a, Pazarcık'a, Gölbaşı'na ve daha sonra işte Gaziantep üzerinden Nurdağ, Islahiye, Hatay, İskenderun ve Adana üzerinden incelemelerde bulunduk. Burada şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki özellikle Maraş'ın ilçelerinde, Maraş merkez ve ilçelerindeki hasarın en temel nedeni zemin büyütmesi dediğimiz olaydı. Çünkü biz uydu verileriyle mevcut hasarın dağılımını çıkardığımızda ve bunun üzerine zemin haritalarını koyduğumuzda çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki örneğin Maraş'ta dağlarda bulunan kayalık alanlar, arada bir geçiş zonu ve kentin gerçekten kurulduğu merkez alan, ovalık alan olarak, ova olarak isimlendirdiğimiz ya da basen olarak isimlendirdiğimiz yumuşak zeminin olduğu ve kalınlığının 200 metre, 300 metre olarak değiştiği alanlarda hasar dağılımına baktığımızda en çok hasarın hatta %90 küsürünün alivyon alanda yani zemin koşulları açısından uygun tasarlanmamış yapılarda ve geçiş zorunda olduğunu, oysa kayalık alanlarda kurulan birçok yapıda çok ciddi sorunların meydana gelmediğini, tekil yapılar dışında meydana gelmediğini, hasarların olduğunu fakat yıkımların çok çok daha ender olduğunu gördük. Tabii buradan şu anlaşılmasın. Kayalık alanlar her zaman güvenilirdir sorusu çıkmasın. Çünkü kayalık alanlarda özellikle biz kısa periyot diyoruz. Kısa periyotlu yapılarda yüksek ivme değerlerinin gözlendiği bir deprem oldu bu olan. Ne demek bu tabii? Öncelikle alüvyon alanları yani ovalık alanları tanımlayalım. Normalde ovalık alanlar tarım alanları ve sulak alanlardır. Zemin mekaniğinde temel koşul aslında şu. Zeminde eğer su olmasaydı zemindeki birçok problemi de aşmış olacaktık. Çünkü zeminde eğer su varsa yani bizim bulunduğumuz alanlarda yeraltı suyu yüzeye yakınsa kuyular varsa bilin ki bir zemin probleminin özellikle deprem nedeniyle bir zemin probleminin meydana geleceği bir durumla karşı karşıyayız. Aynı zamanda bizim basen dediğimiz ovalık alanlarda sağlam kayaların yani işte kaya dediğimiz ve bizim mühendislikte tanımladığımız işte jeofizik bir parametre olan VS30 hızı veya SPT değerlerinin düşük olduğu alanlarda özellikle ve ana kayanın derinde olduğu alanlarda deprem dalgaları sağlam kayadan yumuşak zemine girdiğinde ki yumuşak zemin ne kadar kalınsa deprem dalgalarının da yukarıda üst yapıda hissedilebilirliği o kadar fazla oluyor. Örnek şunu söyleyebilirim. Kayalık alana gelen bir deprem dalgasının genliği değişmezken, büyümezken yumuşak zemine giren bir deprem dalgası genliğini yani enerjisini birkaç kat arttırabilir. 3 kat, 4 kat, 5 kat arttırabilir. Bu da yapının 3, 4, 5 kat daha fazla sallanacağı veya hasar alacağı veya yıkılacağı bir durumla karşı karşıyayız. Tabii bunu çözmek mümkün. Yani biz fay hattına yakın alanlarda da, fay hattının olduğu alanlarda da, uzağında da bu zemin büyütmesi sorununu çok rahat görebiliyoruz ve amacımız burada biz çok rahat bir şekilde son deprem yönetmeliğinde yansıyan 2018'de yayınlanan ve 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren Türkiye Yeni Bina Yönetmeliğinde de tanımlanan koşullara uygun tasarım yaptığımızda zemin koşullarına ait çözümler üretildiğimizde ve buna uygun yapı tasarlandığında inşaat mühendisi tarafından çok rahat bir şekilde bu sorunu çözüyoruz. Şimdi bizim yaptığımız özellikle Maraş merkezde, Elbistan'da, Pazarcık'ta, işte Hatay merkezde, İskenderun'da, Gölbaşı'nda özellikle ama ilk saydığım illerde bu Adıyaman merkezde daha çok zemin büyütmesi dediğimiz problemin çözülemediğini ki kentlerin kurulduğu ovalık alanların veya sulak alanların bu sorunun çözümünde özellikle yerleşime uygunluk ve mikro bölgeleme çalışmaları yapılmamasından ve öğrendiğimiz kadarıyla bölgedeki meslektaşlarımıza, görüşümüze birçok il ve ilçede özellikle zemin etüt çalışmalarının çok fazla layıkıyla yapılmadığını ki yönetmelikte tanımlanan jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendislerinin, uzman geoteknik mühendisinin ortak imzasıyla hazırlanması gereken zemin etütlerinin genel olarak sadece bir meslek disipliniyle çoğu zaman bir araştırma çukuruyla veya sadece bir sondajla yapıldığını, bu nedenle bu sorunların aslında görmezden gelindiğini ki genel olarak hem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hem büyük şehirlerin ve ilçe belediyelerinin yerleşim uygunluk haritaları üretmeleri, hazırlaması ve ona göre yerleşime uygun olan ve olmayan alanlarda ilgili sorunların tespiti ve çözümüyle ilgili önerilerde bulunarak yapılaşmaya gidilmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğinden dolayı bugün biz bir zemin sorunlarıyla karşı karşıya kaldık. Örneğin biz Gölbaşı'nda az önce söyledim. Gölbaşı'nda, Hatay'da ve İskenderun'da özellikle çok fazla zemin sıvılaşması gördük. Hatay'da, İskenderun'da, ondan sonra Antep'te kaya düşmelerinin olduğu, Islahiye'de özellikle kaya düşmelerinin çok olduğu ve yamaç yenilmelerinin çok fazla olduğu alanlar gördük. Biz tabii özellikle sıvılaşmanın olduğu alanlarda yanal yayılmaları ve sıvılaşmaya bağlı olarak zemin hacminin küçüldüğünü ve yapıların oturduğu alanları da gözlemledik. Yani az önce size isimlendirdiğim bir yerleşime uygunluk çalışmasında ki benim de bu konuda 2018 yılında Bursa ili için yapmış olduğum bir yayın var. Journal of Clean Production adlı dergide yayınladığım. Kentsel dönüşümde uygulanması gereken yerleşime uygunluk kriterleri yani zemin açısından yapılacak incelemelerde hangi kriterlere göre inceleme yapmayız sorusunu irdelemiştim Bursa çalışmasında. Bursa'nın Yıldırım ilçesi için. Orada kentsel dönüşümde ülke ölçemizde ölçülerin nasıl alınması gerektiğini, işte jeofizik, jeolojik ve diğer laboratuvar analizleri nasıl yapılması gerektiğini, fayla ilgili tehlike analizleri nasıl yapılması gerektiğini, zeminle ilgili çalışmalar nasıl yapılması gerektiğini ve nasıl yerleşime gidilmesiyle ilgili kriter tanımlamıştım. Fakat ne yazık ki ülkemizde üretilen bilimsel yayınların çoğunun ihaleye girmeden üretildiği için ihalesiz yapılan çalışmaların da makbul olmadığı bir dönemde bilim insanlarına, bu ülkenin mühendislerine, şehir plancılarına, mimarlarına sorulmadan üretilen yapıların zemin etkisinden bağımsız olarak üretilmesinden kaynaklı olarak ve görmezden gelinerek bir maliyet kalemi olarak düşünüldüğünden dolayı Ki örneğin şunu söylemekte yarar var. Yaptığımız incelemelerde özellikle işte bu tür zemin problemlerinin olduğu ve buna uygun tasarım yapıldığı zeminle ilgili tasarımlar yapıldığını, zemin bilgisine göre tasarlanan binaların hiçbirinin hasar görmediğini, örneğin sıvılaşma sorununun çok belirgin olduğu alanlarda kazıklı temel yaparak veya zemin iyileştirmesi, enjeksiyonla zemin özelliğine bağlı olarak yapılan tasarımların binada herhangi bir çatlağa bile neden olmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Yani zemin bizim için bir mühendislik problemi. Fakat biz zemin problemini çok rahat bir şekilde az önce söylediğim gibi jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisliği disiplininin, uzman geoteknik mühendisinin ortak hazırlayacağı raporla ve eğer zeminde sorun varsa bu soruna uygun olarak da yine uzman geoteknik mühendisinin hazırlayacağı bir iyileştirme, güçlendirme çalışmasıyla çok rahat bir şekilde yapılaşmaya gidileceğini özellikle vurgulamakta yarar var.
Hocam peki depremin ilk günlerinde biraz sıkça tartışıldı. Belki görmüşsünüzdür. Türkiye'nin deprem risk haritalarının güncel olmadığı ile ilgili bir tartışmaydı bu. Sizce Türkiye'nin deprem risk haritaları yeterli midir? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Yani en son 2018'de MTA'dan Emre Hoca'nın aktif fay haritalarıyla ilgili yapmış olduğu bir çalışma vardı. Bunun dışında birçok işte jeofizik mühendisinin hem sahada birebir jeofizik ölçümlerle basenler içerisinde yani bu ovalık alanlarda gömülü olan fayları belirlediği sismik yöntemlerle veya işte diğer jeofizik yöntemlerle gravite, elektrik, elektromanyetik belirlediği. Sonra yine paleosismoloji çalışmalarıyla tarih 1900 öncesi deprem olarak isimlendirdiğimiz tarihsel depremlerle ilgili yapılan çalışmalarda o bölgede daha önceden üretilmiş olan depremlerin varlığının kesilmesiyle ilgili birçok çalışma yapıldı ki en son 2018 yönetmeninde AFAD'ın binlerce kuvvetli yer hareketi kayıtçısı verileri kullanılarak Türkiye için birçok azalım ilişkisi dediğimiz yani olası bir depremde yapımızı etkileyecek olan ivme veya bu deprem tehlike düzeyini tanımlayan ivme değerlerinin güncellendiği bir durumla karşı karşıyayız. Aslında 18 Mart 2018'de yayınlanıp 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren yeni Türkiye Bina Yönetmeni, deprem yönetmeninde çok net bir şekilde aslında ivme değerleri tanımlanmış durumda. Bu ivme değerleri aslında bize şey gösteriyor. Yani bu şiddet haritalarının veya deprem tehlike haritalarının güncel olduğunu gösteriyor. Fakat biz tabii bu depremde şunu gördük. Onu özellikle vurgulamakta fayda var. AFAD'ın ilk günden beri verdiği ivme değerlerinde sürekli bir değişiklik. Yani en az 3 kere benim gördüğüm ivme değerlerini güncellediler. İlk başta biz 2,2G'lik ivme değerleri gördük. Sonra 1,9'lar ve 1,7'lik ivme değerleri gördük. Çok uzak yani depremin merkezinden çok uzak alanda Hatay'da özellikle gördük bu ivme değerlerini. Aslında, bu da aslında şunu direkt sormamıza neden oldu. Acaba mevcut hazırlanan deprem tehlike haritası yetersiz mi kaldı? Çünkü normalde bir yapı tasarlanırken özellikle son deprem yönetmeninde bizim spektral ivme aralığı dediğimiz bir aralıkta özellikle şey yapması gerekiyor. Bu ivme değerleri düşünülerek hangi frekans bandında yapıların etkileneceği ve en yüksek ivmeye hangi frekans bandında maruz kalacak ve zeminin büyüteceğiyle ilgili bir sorusuna 2018 yönetmeninde cevap verildiği halde bu yönetmelikte şunu gördük biz. Bu son depremde bu yönetmelikte yeteri kadar güvenlik aralığı kullanmayan tasarımlarda özellikle ciddi şekilde tasarım problemleri yarattığını gördük ve özellikle bunu ben Hatay'da kaydedilen yüksek ivme değerlerinde özellikle düşey bileşenlerdeki yüksek ivme değerlerinin tasarıma esas analizlerde kullanılmadığını çünkü daha yüksek ivme değerlerinin görüldüğünü AFAD verileriyle baktığımızda direkt şunu gördük. Mevcut deprem yönetmeninin ise tekrar revize edilmesi gerektiği ve bu plato olarak isimlendirilmiş spektral ivme değerlerine göre tasarım için daha yüksek ivme değerlerine göre ve daha iyi güvenlik alanlarına yani bu eğrinin sağına ve soluna kaçarak yapılması gerektiğini özellikle düşünüyorum. Yani bu yönetmelik büyük ihtimal son yönetmelik de özellikle bu anlamda yetersiz kaldı. Mevcut AFAD ivme verilerine göre. Bu arada az önce söylerken yine unuttum. Yani kayalık alanlar ve zemin demişti. Alüvyon alanlar demiştik. Yumuşak alanlar. Tarım alanları veya. Kayalık alanlarda şunu da gördük. Az önce aslında kısaca değindim ama kayalık alanlarda özellikle alçak katlı binaların yıkıldığını gördük. Kayalık alanlarda çünkü o kayalık alana uygun yapısal tasarımın yapılmaması ki düşük periyotlarda çok yüksek 1,9 G'ye varan ivmeler gördük ki bu da aslında kayalık alanlara uygun tasarımın yapılmamasından nedeniyle alçak katlı binaların bile yıkılacağı, kayalık alanlarda kurulan alçak katlı binaların bile yıkılacağını ortaya koyuyor. Yani bizim burada aslında temel olarak uygulamamız gereken şey mevcut deprem tehlikesine göre risk analizi yapmak, o riske göre zemin koşullarını inceleyerek yapısal tasarıma gitmek gerekiyor. Yani deprem artı zemin artı yapı üçü bir arada düşünülmediğinde kesinlikle bu işin bir boyutun eksik kalacağını ve çözümsüz kalacağını ve deprem sırasında yıkımdan başlayarak farklı düzeylerde hasar alacak yapıların olduğunu sağ gözlemlerimizde çok net bir şekilde gördük.
Anladım hocam. Şimdi son sorum şu olsun. Öyle kapatalım. Yani acilen yapılması gerekenleri madde madde sıralamak istesek, özellikle zemini de dahil ederek zaten bir kısmına değindiniz. Acilen yani yerel yönetimler, merkezi yönetimin yönetmelik de dahil olmak üzere acilen yapması gerekenleri bir sıralayabilir miyiz?
Ben tabii biraz şey olacak ama soruyu tersten düşüneyim. Acilen yapmamız gereken şeyler nedir diye sormam gerekiyor aslında. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yıl içerisinde ivedilikle çözeceğiz bu konu sorunu dediği çözüm kesinlikle çözümsüzdür benim için ve gerçekçi çözüm değildir. Öncelikle onu çözüm. Çünkü acilen çözdüğümüzde bu işi direkt yeni problemleri de gelecek depremlerde nüfusun arttığı bir durumda daha büyük yıkımların da aslında yaşanacağı durumla karşı karşıya kalmamız da şey. Öncelikle ben her türlü çalışmanın üniversiteler, meslek odaları ve kamu kaynaklarıyla, kamu eliyle yapılmasını talep ediyorum. Öncelikle bizim tekrar kamucu bakış açısına dönmemiz gerekiyor. Çünkü şunu gördük, ihaleyle yapılan birçok çalışmanın, özellikle ulaştırma yollarının, havalimanlarının, altyapı tesislerinin çoğunda ciddi sıkıntılar olduğunu gördük. Çünkü burada 2001 yılında yayınlanan yapı denetim kanunuyla aslında özelleştirilen denetim olgusunun büyük sakatlıklar yarattığını, çünkü artı değeri, karı ya da kapitali merkezi alan yaklaşımın aslında çöktüğünü, o yüzden ivedilikle kamucu bakış açısına ve denetim tekrar kamuya devredildiği, kamunun denetim üstlendiği bir modele kesinlikle öncelikle dönmek gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında ikinci olarak bu mevcut yaklaşık 500 bin yapının, en az 500 bin yapının tekrar revizyonu, ki biliyorsunuz Asrım projesi olarak duyurulan Türkiye'de 500 bin tane sosyal konut yapılacağı projenin sadece bu 10 taneydi, 11 taneydi. Şu anda 500 bin konuda yeniden ihtiyaç var. Orta hasar almış ve daha üst hasar almış birçok konut, ama biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın şey dediğini, işte biz kesinlikle iyileştirme yapmayacağız, zemin güçlendirmesi yapmayacağız, düzeltiyorum, zemin güçlendirmesi yapmayacağız, hepsini yıkacağız, yani orta hasar almış binaları bile yıkacağız dediğinde yaklaşık 500 bin bina en az devreye geliyor. Ki güçlendirme yapıp yapılmayacağı aslında risk yapı tespiti sonrası uzman inşaat mühendisinin tasarrufundadır. Yani buna Cumhurbaşkanı da herhangi bir bürokratın karışmaması gerektiğini düşünüyorum. Zeminde hangi iyileştirme tekniklerinin uygulanacağına ilgili jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisliği disiplinleri karar verir. Ya da bir alana kaç katlı yapı yapılacağı şehir plancılarının, mimarların, işte yine altta hazırlayan jeofizik ve jeoloji mühendisliği disiplininin, hatta hukukçuların, psikologların, sosyologların, harita mühendislerinin ortak bir şekilde bölge halkının talepleri de birlikte ortak karar verilerek yapılması gerekiyor. Sürecin kesinlikle şeffaf, demokratik bir şekilde işletilmesi gerekiyor. Biz bugün fay hatların çevresine yerleşim alanları kurmayalım diyerek buna çözüm üretemeyiz. Yani bunun çözümü fay hatlarından uzaklaşmak değil. Ya da bunun çözümü bu saatten sonra ovalık alanlardan uzaklaşmak değil. Önemli olan zemin etkisine uygun, detaylı zemin etütleri, mikro bölgeleme yerleşim etütleri yapılarak, ki emin olun bu 10 tane bölgede, 11 tane de ilde sadece mikro bölgeleme çalışmasının il ve ilçelerde yapılması bile birkaç yıl sürer. Sadece bu çalışmalar yapıldıktan sonra buna uygun önlemlerin tasarlanması, ondan sonra şehir plancılarıyla ve bölge halkıyla, sosyologlarla, psikologlarla yapılan görüşmelerle, hukukçuların bölgedeki hukuki sorunların yaratılmaması açısından gelecek depremlerde düşünerek nasıl bir planlamaya gidilmesi gerektiği bölge halkıyla konuşularak yerel yönetimlerle birlikte karar verilmesi gerekiyor. Yani her şeyin en alttan en üste doğru şeffaf bir şekilde işletilmesi gerekiyor ve sürece kesinlikle üniversitelerin, meslek odalarının katılması gerekiyor. Tüm bu altlıklar yapılmadan doğrudan zemin artı 3 kat, zemin artı 4 kat olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu modelin aslında ileride yine başka bir yıkılma neden olabileceği durumla karşı karşıyayız. Hangi zemine ne kadarlık katlı bina yapacağımız o zemin koşullarına bağlıdır. Yani hangi zeminde bina yapacağımız da zemin koşullarında yapacağımız iyileştirmeye bağlıdır. O yüzden bu saatten sonra bilimin, mühendisliğin konuşulması, sorumluluğun biraz daha buradan doğru üstlenilmesi gerektiğini, bürokratların sadece bu konuda yol gösterici, buna finans sağlayacağı bir modelle geçmemiz gerekiyor. Bugün biz çok rahat bir şekilde şunu görüyoruz ki insanlar depremden dolayı hayatını kaybetmeyen insanların birçoğu da evine girdi. Özellikle Elbistan'da. Elbistan'da ilk depremde yıkılan bina sayısı 5 bina. Bize böyle söylenen değer bu. Ama ikinci deprem olmadan önce eve girip ihtiyaçlarını karşılamak. Soğuktu, eksi 20 dereceydi çünkü hava. Hem ihtiyaçlarını karşılamak için hem de içeriden eşyalarını almak isteyen insanlar yaklaşık 1370 tane bina yıkıldı. Yani ilk ikinci depremde yıkıldı. İnsanlar keşke evine girmeseydi demek kolay ama insanların alın teriyle, emeğiyle aldığı, canını kurtardıktan sonra ikinci derece olarak malını kurtarmak isteyeceği bir durumda insanların özellikle hem yeni konutlar için yeni konutlarda insanlara herhangi bir şekilde ekonomik bir yükleme yapılmaması gerektiğini, içerideki eşyalarının dahil her şeyinin kamu tarafından karşılanması gerektiği, yani bu işin finans sorumluluğu da aslında merkezi idarenin üstlenmesi gerektiği bir durumla karşı karşıya olduğumuzun bütün bölgede yaşayan depremzedelere deklar edilmesini istiyoruz. Çünkü bu sadece verilen 5 bin lirayla 10 bin lirayla veya vergi erteleme, kredi kolaylığıyla bu işin yıllardan beri ülkemizde çözülmediğini çok iyi görüyoruz. Kamucu bakış açısına dönülmeli, denetim tekrar kamulaştırılmalı. Finans direkt merkez idarenin hazinesinden bugüne kadar toplanan vergilerden doğru olmalı. Ve bölge halkının ileriki depremlerde ve diğer doğal tehlikelere karşı afete dönüşmemesi için bilim insanlarının, mühendislerin yapacağı incelemelerle nereye nasıl yapı yapılacağı, nasıl güçlendirmeler, nasıl iyileştirmeler yapılacağı bu zemin etütleriyle birlikte karar verilerek değerlendirilmeli gerekiyor. Hızlı çözümler hata verebilir. O yüzden az önce onu dedim. Yani bir senede bu iş çözülmez. Bunu biz de biliyoruz. Umarım 5 senede çözülür bu iş. Ya da 10 sene içinde çözülür. Fakat bölge biliyorsunuz biz deprem bölgesine gittik. Deprem bölgesinde birçok yurttaşın depremzedenin kendisi terk ettiğini, kentlerin hayalet kentlere döndüğü bir alanla konuşuyoruz. 13 milyon yurttaşın düşünün. Büyük bir bölümü artık o kentlerde yok. Bir daha geri dönerler mi bilmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum. Gittikleri yerlerde ülkemizin aktif tektonik yapısından dolayı gittikleri yerlerde emin olun yeni depremler yaşayıp yeni depremlerde depremzede olmamaları ve bir önceki depremde hayatını kurtarmış insanların gittikleri yerlerde yeni depremlerde hayatını kaybetmemesi için ülke çapında seferberlik ilan ederek tüm yapıların kamu gücüyle ücretsiz bir şekilde riskli yapı tespitlerinin yapılarak hem zemin etütlerinin hem deprem tehlikesi düzeyinde riskli yapı tespitleri yapılarak binaların yapı sağlığı olarak isimlendirdiğimiz nasıl araba alırken ekspertize gidiyorsunuz, arabayı satarken ekspertize gidiyorsunuz. Belli periyotlarla 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl aralıklarla da binaların yapı sağlığı performanslarını izleyecek düzenlemelerin getirilmesi ve bunun hukuki olarak sorumlulukların da ilgili idarelere yüklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Hocam çok teşekkürler. Aslında sizle bir sohbetimiz daha, onu bir sonraki podcast'te bırakıyorum. Acil durumlar, acil durumların da nasıl hazırlanılması gerektiğiyle ilgili içeriği de sizle önümüzdeki podcast'lerde tekrar buluşalım. Bölgedeki deneyimlerinizi de alırız böylece. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Çok teşekkür ederim. Çok selamlar.